hakikatleri söylemiyorsunuz. Resulullah zengindi, zengince hayat sürmüyordu. Resulullah fakire değil, hakikatte zengine örnektir. Neden zengin olunca hayatınız değişiyor? Müslümanın hayatı normal olmalı. Yediği içtiği normal olmalı. Müslüman para kazanabilir, zengin de olabilir. Ama zengince bir hayat süremez. Zengince hayat adamın imanını kemirir. Adamın imanını zayıflatır. Zengince hayat yaşayıp da takva sahibi olan adam gösterebilir misiniz? Zengin davası uğrunda bir şeyin ortaya koyamaz. Çünkü kaybedeceği çok şeyi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah çok yemin eden adamın yüzüne bakmaz. Mal satabilmek için yalan yere yemin eden adamın yüzüne bakmaz.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle Ehli kitabın müminleri dinlerinden saptırmak için çeşitli oyunlar peşinde olduklarını bize ifade etmişti. Onlardan kimi sabahleyin iman eder, öyle görünür, akşamleyin tekrar imanından döner. Böylece Müslümanların kendi dinlerinden şüphe etmelerini sağlamaya çalışırlardı. Onlar biliyorlardı ki Araplar onları ehli kitap olarak tanıyorlar. Araplar kendilerini ümmi olarak, onları ise ehli kitap olarak tanıyorlardı. Onun için eğer ehli kitap iman eder sonra tekrar dönerse bu Arapları etkileyebilirdi. Çünkü Arap'ın ehli kitaba bakışı onlar bizden daha bilgilidirler şeklindeydi. Bizden daha bilgili olduklarına göre demek ki dinimizde bizim göremediğimiz bir yanlışı tespit ettiler ki dinden tekrar geri döndüler desinler ve böylece Müslümanlar da dinlerinden şüphe etsinler. Hedeflerinde bu vardı. Allah Azze ve Celle onların oyunlarına bir iki misal veriyor sadece. Onların oyunları yüzlerce, binlerce. Her asırda, her mekanda farklı farklı oyunlar peşindeler. O gün o şekilde kandırmak istediler, bugün başka şekillerde. Geçen sohbetlerimizde bugünkü oyunlarından da misaller vermiştim. Ve sonra Allah Azze ve Celle lütfunun istediği kimseye kendisi tarafından verileceğini ifade etmişti. Onlar müminlere bazı gerçekleri açıklamamak için sözleşiyorlardı. Kendi aralarında sözleşiyorlar ve sakın ha bu Müslümanlara bu gerçekleri haber vermeyin diyorlardı. Onların kendi kitaplarında son peygamberin vasıfları vardı. Son peygamber gelecek, şu şu vasıflara sahip olacak diye bilgi veriliyordu. Allah Azze ve Celle'nin tarih boyunca nice peygamberler gönderildiği kendi kitaplarında da kayıtlıydı. O yüzden o gibi hakikatleri Müslümanlara söyleyecek olurlarsa, Müslümanlar işte o peygamberlerden birisi de budur derler ve o vasıfları söylerler ve o son peygamberin, ahir zaman peygamberinin peygamberimiz olduğunu ispat ederler diye korkularından kendi aralarında sözleşmek zorunda kalıyorlar. Kendi kitaplarında var olan bazı bilgileri saklamak için anlaşıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onların oyunlarını bilmekteydi. Onların sakladıklarını bilmekteydi ve Allah Resulüne haber veriyordu. Nasıl bir Allah anlayışına sahip olduklarını gösteriyor bu. Eğer hakikaten, gerçekten, gerçek Allah'a inanmış olsaydılar, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, onlar saklasa bile Allah'ın ortaya çıkartacağını anlarlardı. Onların Allah anlayışındaki sakatlıklar bunlar. Sanki onlar saklayınca Allah bilmeyecekmiş gibi. Sanki onlar söylemeyince Allah Resulüne haber vermeyecekmiş gibi. Bu ehli kitabın Allah anlayışındaki sakatlığı gösteriyor. Nasıl ki Hazreti İsa aleyhisselam konusunda da ortaya atmış oldukları iddia, onun Allah'ın oğlu olması, bir ilah olması konusunda da bu iddiaları esasında Allah'ı tanımadıklarını göstermekteydi. Allah'ı tanımış olsaydılar, hakiki Allah'a inanmış olsaydılar, Allah'ın bir kadından doğmayacağını anlarlardı. Hakiki Allah'a inanmış olsaydılar, gerçekten kalplerinde bir ilah anlayışı olmuş olsaydı, ilahın yemek yemeyeceğini anlarlardı. Gerçekten, gerçek Allah'a inanmış olsaydılar, inanılması gerektiği gibi bir Allah anlayışı kalplerinde mevcut olmuş olsaydı, o Allah'ın ölmeyeceğini bilirlerdi. Hay ve la yamut olduğunu bilirlerdi. Fakat onların hiçbir şeyi bilmediklerini görüyoruz. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hiçbir zaman ehli kitap hakkıyla takdir edemedi. Allah'ı koymaları gereken makama koyamadılar. Hazreti İsa'yı yükselteceğiz derken Hazreti Allah'ı küçülttüler, insan mesabesine indirdiler. Yemek yiyen bir ilah olduğunu ortaya attılar. Allah eğer İsa Allah ise o takdirde Allah demek ki yemek yiyebilen bir Allah. Demek ki bir kadından doğabilen bir Allah. Demek ölebilen bir Allah. O öldüğü zaman kainatı kim idare etti söyler misiniz? Onlara göre Hazreti İsa aleyhisselam ölmedi mi? Hazreti İsa aleyhisselam'ı çarmıha gerdiler. Onlara göre Kur'an bunu reddeder. Ama onlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini söylerler. 3 gün sonra tekrar dirildiğini söylerler. Peki o 3 gün içerisinde kainatı kim idare etti söylerler mi acaba? Cevap verebilirler mi acaba? Nasıl bir ilahtır ki bu ölüyor, tekrar diriliyor, bir kadından doğuyor, başlangıcı var, sonu var. İlah dediğin başlangıcı olmaz, sonu olmaz. Ezeli ve ebedidir. Nasıl bir Allah anlayışı bu? Kainatı başıboş bırakmış, ölmüş olan bir Allah. Halbuki 3 gün ölmüş olsaydı ilah, kainatta düzen diye bir şey kalmazdı. Bırakın 3 günü, vallahi 3 saniye Allah Azze ve Celle kainatı başıboş bıraksın. 3 saniyede bütün kainat tarumar olur. Bütün yıldızlar çarpışmaya başlar. Bütün mahlukat alt üst olur. Allah sizi yerden ve gökten muhafaza ediyor. Bu kadar iş kendi kendine mi oluyor? Cehennemin üzerinde oturuyorsunuz. Biraz aşağılara doğru delerseniz yeryüzünü, Kilometrelerce aşağıya indiğiniz zaman göreceksiniz. Lavların üzerindesiniz. Cehennemin üzerinde oturuyorsunuz. Allah eğer o bulutları yaratmış olmasa, atmosferi yaratmış olmasaydı, bütün dünyaya gökyüzünden, uzaydan meteor denilen büyük taşlar düşecek, yeryüzünde hayat kalmayacaktı. Atmosfer tabakası insanı havadan, üstünden muhafaza ederken, büyük kayalardan muhafaza ederken, aynı zamanda üzerinde bulunduğumuz toprak, kaya tabakası da altındaki cehennemden muhafaza eder. Allah bir an olmayı verse, bütün kainatta vahşi hayvanlar çoğaldıkça çoğalır. Bir balık bir defada kaç tane yumurta veriyor? Bir aslan bir doğurduğu zaman kaç tane doğuruyor? Bir fare doğurduğu zaman kaç tane doğuruyor? Ama görüyorsunuz kainatta o mükemmel idare devam ediyor. Allah bir an olmasaydı bütün düzen alt üst olurdu. Onların Allah'a 3 gün öldü. Nasıl Allah bu? 3 günde dünyada, kainatta nasıl bu düzen devam etti? Allah'ı hiçbir zaman takdir edemediler. Allah dediler, kabul ediyoruz dediler ama hiçbir zaman takdir edemedi, anlayamadılar. Koymaları gereken yere koyamadılar. Ondan dolayı insanları da Allah olabilecek zannettiler. Allah'ın makamını, Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını anlamış olsaydılar, bir insanın böyle olamayacağını anlayacaklardı. Hiçbir meselede Allah'ı takdir edemediler. O yüzden diyorlardı ki saklayın ha, Müslümanlara haber vermeyin ha, kutsal kitaplarınızda yazılı olan bilgileri söylemeyin, onların eline delil vermeyin. Sanki Allah bilmiyormuş gibi, sanki Allah haber etmeyecekmiş gibi. Allah lütfunu istediği kimselere verir. Sizden aldı o emaneti çünkü layık olmadınız. Ey ehli kitap, ey İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan gelenler, İshak'ın soyundan gelenler, layık olmadınız. Hazreti Musa zamanında da layık değildiniz gerçekten. Hazreti Musa'yı illallah ettirdiniz. Hazreti Musa'yı yapmadığınız kalmadı. Ondan sonra gelen peygamberleri öldürdünüz. Neler yapmadınız? Hazreti İsa'yı da öldürmeye kalkıştınız. İshak'ın evladı olanlar layık olmadınız. Allah sizden aldı emaneti. İsmail'in evladına verdi. İbrahim'in büyük oğlu İsmail'in evladına verdi. Onların içerisinden Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Hazreti Muhammed'i seçti. Ve ona o emaneti teslim etti. Müslümanlar en hayırlı ümmet olarak seçildiler. Ama bunun manası o ümmetin çocuklarının hepsi en hayırlı ümmetten demek değil. O en hayırlı ümmet olmaya layık olanlar sadece. En hayırlı ümmet kuntum hayra umme. Uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker ve tu'minuna billah. En hayırlı ümmet kimmiş? Evet, içinizden en hayırlı ümmetten olanlar olabilir. Onlar kimlerdir? Onlar emri bil maruf nehyi anil münker yapanlar. Daima iyiliği emredenler ve kötülükten sakındıranlar. Diğer taraftan Allah'a hakkıyla iman edenler. Böyle olmayanlar, bu görevlerini yerine getirmeyenler, Hazreti Muhammed'den sonra doğmuş olsa da, bir Müslümanın çocuğu olarak doğmuş olsa da, ne kadar o hayırlı ümmetten, en hayırlı ümmetten sayılabilir? Ama onların içerisinden layık olanlar çok oldular geçmişte. Sonrakilerin içerisinden de layık olanlar çıktı gerçi. Vaka suresinde buyurulduğu gibi, Es-sâbikûn, es-sâbikûn. Öncü olanlar, yeryüzünde daima hayırlı işlerde öncülük yapanlar ve şer işlerinde öncülük yapanlar. Onlar ulaikel mukarrabun. Allah'a yaklaşmış, yaklaştırılmış olan büyüklerdir onlar. Onların birçoğu evvelkilerdendir diyor ayet. Onların birçoğu, öncülerin birçoğu, büyüklerin birçoğu evvelkilerdendir. Sonrakilerden de az bir şey gelecek diyor. Sonrakilerden de gelecek. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman yeryüzünün öncülerden tamamen uzak tutmayacak.
tamamen yeryüzü öncüsüz kalmayacak. Hayırlı işlerde öncülük yapan mutlaka insanlar çıkacak. Her memlekette, her şehirde, belki her mahallede. Mutlaka böyle insanlar çıkacak. Allah Azze ve Celle işte onlarla övünür meleklerine. O es-sabikundan olanlarla övünür. Kendine yaklaştırır onları. Ve işte onlar Allah'ın lütuf verdiği, lütfuyla zenginleştirdiği, lütfuyla ilim nasip ettiği, lütfuyla iman nasip ettiği kimselerdir onlar. Allah lütfunu istediği kimseye verir. İshak'ın soyundan gelenlere verdi diye kıyamete kadar o soydan gelenlere verecek değil. Layık olmadığı zaman emaneti geri alır. Allah bize bile innallaha ya'murukum en tu'addul emanet ila ehliha buyuruyor. Biz bir insan olarak bile emanetleri ehil olanlara vermekle emrolunmuşuz. Nasıl olur da Allah emaneti ehil olmayanlara verir? İshak'ın evladı layık olmadığını gösterdi son asırlarda. Allah da onlardan çekti aldı emaneti. Bu ümmete verdi. İsmail oğullarına devretti emaneti. Bu ümmet bu emaneti asırlarca güzel taşıdı. Ama son asırlarda onlar da layık olamadılar. Allah onlardan da çekti aldı. Bir zamanlar Emeviler taşıdı. Onlardan evvel Hulefe-i Raşidin taşıdı. Sonra bazı hatalarıyla, sevabıyla bazı devletler geldi, onlar taşıdılar. Sonra Osmanlı'ya geldi bu emanet. Osmanlı taşıdı bunu 6 asır. Sonra onlardan da çürükler çıkmaya başladı. Lale devrine girenler çoğaldı. Dünya sevgisi kalplerini kaplayınca Allah onlardan da aldı emaneti. Allah Azze ve Celle şimdi o emaneti kimlere verecek? Kim layıksa ona verecek. İlla da Türk'e verecek diye bir şey yok. Araba verecek diye bir şey yok. Layık olana verecek. Hangi millet layık olursa Allah emaneti ona teslim edecek. Allah lütfunu istediği kimseye nasip eder. Lütfuyla istediği kimselere ilim sahibi yapar. Lütfuyla istediği kimselere öncü noktasına getirir. Müslümanların içerisinden acaba bu asırda kim öncü olacak? Hangi millet acaba İslam sancağını yeniden taşıyacak? Endonezyalılar da olabilir bu. Dünyanın bir ucundaki Endonez de olabilir. Malez de olabilir. Başka bir millet de olabilir. İlla Orta Doğu'dan çıkacak diye bir şey yok. Ama tarih boyunca ekseriyet Orta Doğu'dan çıkmış olduğu için Orta Doğu ideolojilerin deposu, Orta Doğu vahyin deposu, Orta Doğu kutsal kitapların deposu, Orta Doğu peygamberlerin deposu, Orta Doğu'da her şey Orta Doğu'da. Yine oradan çıkma ihtimali yüksektir ama Allah daha iyisini bilir. Layık olana teslim edecek bu emaneti. Allah Azze ve Celle lütfunu istediği kimselere nasip eder. İstediği kimselerden çekip alır. Yeryüzünde hangi millet kendini geliştirir ise, hangi millet iman yönünden ilerlerse, hangi millet gerekli kadrolarını hazırlarsa, siz bunu cemaat çapında da düşünebilirsiniz. Hangi cemaat kadrosunu daha güzel hazırlarsa, hangi cemaat Rabbani bir metot izleyecek olursa, hangi cemaat daha gayretli olursa, hangi cemaat Kur'an'ın yolundan zerre kadar sapma göstermezse, hangi cemaatin pusulası Kur'an olursa, ama yalnız pusulanın Kur'an olması yetmez. Ona göre yetişmiş kadroları olacak elinde. Ona göre elinde programları olacak. Ona göre elinde her şeyi olacak. Gerekli imkanları hazırlayacak. Gece gündüz koşturacak. Büyük bir saray yapacaksa eğer, bunun projesini yıllarca hazırlayacak. Sonra Allah Azze ve Celle o projeyi tasdik edecek ve kredi verecek tabiri caizse. Haydi yürü kulum diyecek ona. İşte o zaman Allah ona lütfuyla muamele etmiş demektir. Ehli kitabın içerisinden bir kısmı böyle müminleri saptırmak isterken bir kısmının böyle olmadığını Allah Azze ve Celle bize haber verir. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ Ehli kitaptan öyleleri var ki onlara kantarla altın vermiş olsan, onları yine sana teslim ederler. İçinden bir şey çalmazlar. Onların içerisinden böyle dürüst olanları da var. Ama onların içerisinden ve minhum men in ta'menhu bi dinar la yu'addihi ileyk illa ma dumta alayhi qa'ima. Onların içerisinde öyleleri de var ki bir tek dinar versen sadece başına dikilmeden onu sana geri teslim etmez. İkisi de ehli kitap bunların. Bir kısmına kantarla altın versen geri teslim eder, içinden zerre kadar bir şey almaz. Ama bir kısmı var ki bir tek dinar teslim etsen, başına dikilmezsen onu sana geri vermez. Mesela Abdullah İbni Selam gibi radıyallahu anh evvela Yahudi alimiydi. Daha sonra peygamberimizi gördüğü zaman onun Tevrat'ta vasfedilen, Tevrat'ta anlatılan son ahir zaman peygamberi olduğunu anlamıştı. Ve ona iman etmişti. Ve güzel bir Müslüman olmuştu. İşte o Abdullah İbni Selam anlatır. O Abdullah İbni Selam Mekke'den bir müşrik ile anlaşmış. Daha doğrusu Mekkeli bir müşrik kendisine büyük bir servet vermiş. Bu serveti korumasını istemişti. Ve Abdullah İbni Selam daha sonra vakti saati geldiğinde adam gelmiş istemişti kendinden. Zerre kadar bir şey içinden almadan geri teslim etmişti ona. İşte böyleleri de vardı ehli kitabın içerisinden. Yahudun içerisinden, Nasara'nın içerisinden. Böyle dürüstleri de vardı ama bunlar çok azdılar. Ve böyle olanları Allah Azze ve Celle daha sonra iman nasip ediyordu. İman işte böylelerine nasip oluyor. Şahsiyetli adamlara iman nasip oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insan cahiliye döneminde insanların hayırlısı ise İslam'da da insanların hayırlısı olur buyurmuştu. Cahiliye döneminde kafirken insanların hayırlısı olan, cömert olan, yiğit olan, mert olan adam Müslüman olduğu zaman da iki kat öyle olur. Ama kafirken zaten karaktersiz. Yalan söyler. Gevezeliğin her türlüsü mevcuttur. Hayatını boş şeylerle geçirir. Cimridir. Korkaktır. Hainlik yapar. Arkadaşına hainlik eder. Hanımına hainlik eder. Davasına hainlik eder. Bu adam Müslüman olsa gene bunları yapar. Evet, iman değiştirmeli. Değiştirmeyen iman iman değil. Ama karakter bozuksa böyle insanlara zaten hakiki iman nasip olmaz ki. İman hakiki sadece şahsiyetli insanlara nasip olmaktadır. Şahsiyeti güçlü olan insanlar, kafir de olsalar, eğer ilgili iseler, hakikati arayış içerisinde iseler, ilgi duyuyorlarsa, onlar izimlere değil hakikate ilgi duyuyorlarsa, bütün millet paraya ilgi duyarken, onlar hakka ve hakikate ilgi duyuyorlarsa, bütün millet filmlere, müziklere, spora ilgi duyarken, onlar hakka ilgi duyuyorlarsa ve şahsiyette insanlar iseler, işte Allah onlara iman nasip eder ve onlar iman ettiği zaman hakiki imanla iman eder. Ama öbür adama gelince, zayıf adam, yalan söyler, sıkıştığı yerde hemen yalan söyler, dostlarını satıverir, gerektiği zaman hıyanet eder, cimrilik yapar, korkaktır. Dünya sevgisi bütün kalbini kaplamıştır. Böyle adam iman edemez kolay kolay. Etse bile imanı daima zayıf kalır. Bunun yapması gereken evvela imanını değil, şahsiyetini güçlendirmek. Evet, iman şahsiyeti güçlendirir ama hakiki iman ise şahsiyetli insanlarda olur o. İman ile şahsiyet arasında böyle bir ilişki mevcut. Şahsiyet imanın güçlü olmasını sağlarken iman da şahsiyeti yeniden güçlendirir. Bu bir döngüdür. Şahsiyetli insanlarda güçlü iman olurken güçlü iman sahibi insanlarda güçlü bir şahsiyet zuhur eder. Bunlar birbirini destekler. Birbirine bağlıdırlar. Ondandır ki benim en büyük korkum bugün için bizi en çok üzen ve en çok yoran mesele insanların şahsiyetinin bozulmuş olmasıdır. İnsanlar keşke kafir olsaydılar ama şahsiyetli olsaydılar. Keşke şahsiyetlerini bozmuş olmasaydılar. Fıtratlarını bozmuş olmasaydılar. Fıtrat üzere kalsaydılar. O insanların iman etmesi çok kolay olacaktı. Bir gün birisi ona hakikati anlattığı zaman düşünecekti. Ciddi olacaktı. Ciddi meseleye ciddi bakacaktı. Bugün insanları belki gavur edemediler ama şahsiyetsiz yaptılar. Belki herkesi komünist edemediler. Yahudi Hristiyan edemediler. Budist edemediler ama şahsiyeti bozdular. İnsanların ciddiyeti kalmadı. İnsanlar daima gülmek istiyorlar. Ciddi bir mesele konuşmak, düşünmek istemiyorlar. Ölümü düşünmek istemiyorlar mesela. Halbuki ölecekler, bunu çok iyi biliyorlar. Hakkı aramak istemiyorlar mesela. Yanlarında önemli bir mevzunun konuşulmasını istemiyorlar. Onlar televizyonda soytarılık programları seyretmek istiyorlar. Bir tarafta bir ilim adamı konuşuyor olsa, diğer tarafta diğer bir kanalda o anda eğer bir komedi programı varsa o komedi programını seyrediyorlar. İlim adamlarını dinlemiyorlar. Ciddiyet istemiyorlar. Gülmek istiyorlar ağlanacak hallerine. Şahsiyet bozuldu. Şahsiyet gidince iman da arkasından gidiyor. Allah Azze ve Celle ehli kitabın içerisinden bazılarının şahsiyetli olduklarını ifade ediyor. İşte Abdullah İbni Selam gibi. Daha sonra iman etti bu adam ve güzel bir Müslüman oldu. Ama onların içerisinden birisi daha var ki ona bir dinar vermişti bir Kureyşli. Fakat o adama tekrar ödemedi o bir dinarı bile. Onların içinden böyleleri de var. Ehli kitabın bu ahlakı değişti mi acaba? Bugün yeryüzünde emperyalizmin başını çeken ehli kitap değil midir? Ehli kitapla diyalog halinde olanlar, üç din diye bahsedenler ve dinler arası diyalogdan bahsedenler, bilmiyorlar mı acaba şu anda yeryüzünü kasıp kavuran ehli kitaptır? Putperest değil, Budisti değil, hatta komünisti de değil, yeryüzünde kasıp kavuran, zalimlik yapan, zulmeden, yalan dolanlarla oraya buraya saldıran, azgın bir kelp gibi zayıf milletlere saldıran ehli kitaptan başkası değildir. O gün kendilerine teslim edilen bir dinarı bile teslim etmeyen ehli kitabın bugünkü torunları, bugün Irak'a göz koyar, Afganistan'a göz koyar, Türkiye'ye göz koyar, Müslümanları daha çok parçalamak suretiyle daha kolay yutulur lokmalar haline getirmek ister. O gün öyle yapar, bugün böyle. Emperyalizmin başını onlar çekmiyorlar mı? Kendi iç dünyalarında, kendi devletlerinde belki insan hakları biraz daha fazla olabilir. Demokrasi dedikleri şey her neyse belki onların kendi memleketlerinde biraz daha fazla olabilir. Fakat onlar Malik bin Nebi'nin de dediği gibi kendi içlerinde Avrupa, Amerika kendi insanına karşı hümanist iken dış dünyaya karşı emperyalisttir, zalimdir. Bütün dünyanın petrolü kendinin olsun ister. Bir dünya versen ikinci bir dünya ister insan. Nefsini kontrol altına almadığı zaman dünyayı versen ikinci dünya ister. İkinci dünyayı versen üçüncü dünyayı isterdi. Nefsi kontrol altına almayan insanların halidir bu. Bu sonuçta emperyalizme götürür. Sonuçta zalim olmaya götürür. Allah Azze ve Celle ehli kitabın bu kadar zulmüne rağmen yine de onların içerisinden dürüstlerin de olabileceğini ifade ediyor. Onların hakkını teslim ediyor. Hepsinin aynı olmayacağını ifade ediyor. Ama bugün görüyoruz ki yeryüzünde fakir milletleri fakir bırakanlar onlar. Evet, o fakir kalmış milletlerin sömürülme kabiliyetine maalesef sahip olmuş, sömürülmeyi kabul etmiş milletlerin kabahati elbette var. Ama onların kabahatinin dışında onları sömürenlerin de kabahati yok mu? Hırsızın hiç kabahati yok mu? Allah Azze ve Celle bize böyle olanlardan haber veriyor ve böyle olmalarının sebebini açıklayacak. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٍ Böyle olmalarının sebebi şu. Neden bir dinar bile versen bazılarını geri teslim etmez? Sebebi şu. Onlar kendilerinin dışındaki bütün insanları ümmi olarak görürler. Okuma yazma bilmeyene ümmi denir. Anasından doğduğu gibi anne demek. Anasından doğduğu gibi kalmış olanlar belki de. Anasından doğduğu gibi fıtratını bozmamış olanlar manasına da gelir. Allah kendisi nasıl yarattıysa öyle kalanlar. Ama daha ziyade okuma yazma bilmeyen manasında kullanılır. Ehli kitabın diğer insanlara bakışı öyleydi. Özellikle de Kureyşlilere ve Araplara bakışı öyleydi. Onları ümmi olarak görürler, okuma yazma bilmez, bedevi cahiller olarak görürlerdi. Ve işte onun için böyle yapıyorlar diyorlardı ki, ümmiler hakkında Allah bize soru sormayacak ki, ümmileri istediğimiz gibi tarumar edebilir, mallarını çalabiliriz. Çünkü onlar ehli kitap değildirler. Biz ehli kitap olduğumuz için onları istediğimiz gibi sömürebiliriz diyorlardı. Allah onlar için bize bir yol gösterdi. Allah onları sömürmemiz için bize müsaade etti diyorlar. Dinlerini tahrif ediyorlardı. Allah böyle bir şeye müsaade eder mi? Nasıl bir Allah anlayışı bu? Bunların inandığı Allah Allah değil. Böyle bir Allah olamaz. Ümmiler hakkında veya başka bir millet hakkında onların mallarını çalmayı çırpmayı caiz gören Allah Allah değildir. Allah adalet sahibi bir Allah'tır. Allah yeryüzünde adalet sağlanmasını istiyor. Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanların birbiriyle rızalaşmaları sonucunda ticaret yoluyla ancak birbirlerinin mallarını kazanabileceklerini ifade ediyor. Ticaretin dışında, rızalığın dışında, karşılıklı rıza olmadan birbirinizin malını yemeniz caiz değil buyuruyor. Nasıl bir Allah anlayışları var bunların? Ümmiler hakkında her türlü haksızlığı caiz gören bir Allah. Şimdiki Tevrat'ta aynen yazıyor bunlar. Bir Yahudi, Yahudi olmayandan istediği kadar faiz alabilir. Tevrat'ın hükmü bu. Bir Yahudi, Yahudi olmayanın kanını emebilir. Onun malını çalabilir. Tevrat'ın hükmü bu. Bir Yahudinin boğası, eğer bir başkasının, Yahudi olmayan birinin boğasını öldürürse, ya da başka bir hayvanını, onu tazmin etmesi gerekmiyor. Ama bir Yahudinin boğası, bir Yahudinin boğasını öldürürse, tazmin etmesi gerekiyor. Tevrat'ın hükmü bu. Bir Yahudi hakim, mahkemeye düşen bir Yahudi kardeşini korumak zorunda. Haksız olsa bile onu korumak zorunda. Tevrat'ın hükmü bu. Ne yapıp edecek? Onu haklı çıkaracak diyor Tevrat. Ne yapıp edecek? Onu haklı çıkaracak. Eğer kendi kitabına göre, Tevrat'a göre haksız ise, o zaman başka bir kitaba göre, mahkemeye gelmiş olan kişi hangi dindense, onun kitabına göre eğer o adam haksızsa, o kitaba göre hüküm edecek, Yahudi haklı, o adam haksız çıkaracak. Eğer Tevrat'a göre haklıysa Yahudi, o zaman Tevrat'a göre hüküm verecek, işine geldiği gibi hüküm verecek. Ne yapıp edecek? Mutlaka Yahudi haklı çıkaracak. Bu nasıl bir Allah? Allah Azze ve Celle ümmi olanla ümmi olmayan arasında fark gözetmiyor adalet konusunda. Onlar böyle iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? Kur'an bize neyi emrediyor? Kur'an bize bu ayetlerle aynı zamanda siz de onlar gibi olmayın diye emrediyor. Yahudi ahlakına sahip olmayın. İbni Abbas'a sorulmuştu. Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Küçük bir çocuktu. 6-7 yaşlarındaydı. Belki 9 yaşlarına varmamıştı. Resulullah öldü. Allah Resulü'nü görmüştü, sahabi olma şerefine erişmişti. Onun kucağında büyümüştü. Resulullah onun için dua etmişti. Onun Kur'an'ı anlaması için, Kur'an'ı tefsir etmesi için onun için dua etmişti Resulullah. Ve o yüzden İbn Abbas tefsirde en üst mertebede kabul edilir. Ona sormuşlardı. Dediler ki ey İbn Abbas, biz bazen savaşlarda zimmilerin, yani bizim egemenliğimiz altında yaşayan ehli kitabın, bize cizye veren, bize vergi ödeyen ve bizim kendilerini korumak zorunda olduğumuz o cizyenin karşılığı olarak onlar askerlik yapmazlar İslam devletinde. Müslümanlar askerlik yapar, onları da korurlar. Onların malları ve mülkleri, onların canları ve namusları Müslümanların garantisi altındadır. Onu soruyorlardı. Ehli kitabın bazen böyle malları elimize geçiyor dediler. Savaşlarda onların tavukları, koyunları, keçilerini ele geçiriyoruz. Bunlar ehli kitaptan ve zimmi. Bunlar İslam devletinin egemenliği altında, garantisi altında. Bunların malı, mülkü, namusu, her şeyi koruma altında. Fakat biz bunların savaş esnasında mallarını ele geçiriyoruz. Almamız caiz mi dedi? Dediler. İbn Abbas dedi ki siz ne diyorsunuz bu konuda? Biz bunda bir beis görmüyoruz dediler. Çünkü bunlar ehli kitaptır. Dedi ki İbn Abbas, Resulullah'ın talebesi, Resulullah'ın dua ettiği sahabi, sizin bu sözünüz dedi ehli kitabın sözüne benziyor. Onlar da ümmiler hakkında günah yoktur diyorlardı. Onlar da kendilerinden olmayanların malını haksız yere almayı caiz görüyorlardı. Onlara mı benzemek istiyorsunuz? Bu caiz değildir diyordu. Bu caiz değil. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Yahudi mi olacaksınız? Bunu Yahudi yapar. Anladılar ki caiz değil. Allah Resulü'nün talebeleri biliyorlardı. Ondan, onun talebesinin talebelerine de talebeleri öğretiyordu. Tabiine de sahabe-i kiram öğretiyordu bu şekilde. Bilmiyorlardı. Ve Allah Resulü'nün talebesi Ebu Ubeyd bin el-Cerrah radıyallahu anhu da ona benzer bir olay var. Necran Hristiyanları Peygamberimize gelip de onunla tartışmışlardı hani. Size bunu daha evvelki ayetlerin tefsirinde anlatmıştım. Gelip Peygamberimize tartışmaya girmişlerdi. Necran'dan önemli bir heyet gelmişti. Hristiyan heyeti içlerinde alimleri vardı, reisleri vardı, vezirleri vardı. Ve sonunda iman etmeden gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın ilah olmadığını ispat etti onlara. İlah dedi, yemek yer, yemek yemez öyle değil mi dedi, evet dediler. Ama İsa yemek yerdi dedi. İlahın başlangıcı olmaz. İlah ölmez, ezeli ve ebedidir. Öyle değil mi dedi, evet dediler. Hay ve la yemuttur. Öyle değil mi, evet dediler. İlah rezzaktır, merzuk değil. Yedirir, içirir, kendi yemez, öyle değil mi, evet dediler. O halde İsa nasıl ilah olabilir dedi. Bütün bu açık delillere rağmen yine de inkar etmişler ve cizye ödemeyi kabul etmişlerdi. İşte o zaman Peygamberimize demişlerdi ki biz senin dinini kabul etmiyoruz ama size cizye ödemeyi kabul ediyoruz. Sen bize emin bir insan gönder. Güvenilir birini gönder de ona cizye ödeyelim. O zaman Allah Resulü dedi ki bugün size emin birini vereceğim yanınıza. İşte o zaman namazdan sonra Hazreti Ömer anlatıyor. O günkü kadar hiç emir olmayı istememiştim hayatımda diyor. Makam istememiştim. Ama Resulullah demişti ki onlara, ben size bugün ümmetin en eminini göndereceğim. Emin, ümmetin emini sıfatına layık olan birini göndereceğim. Öyle dediği için Hazreti Ömer o olmak istiyordu. Ümmetin emini olmak istediği için, makam için değil, ümmetin emini olmak için o gün diyor emir olmak istedim. Resulullah diyor bakıyordu. Namazdan sonra döndü bakıyordu cemaatin içinde. Emin adamı arıyordu. Ben başımı uzatıyordum beni görsün diye. Sen desin diye. Demedi diyor bana. Ebu Ubeyd'i gördü dedi ki kalk ey Ebu Ubeyd. ümmetin emini sensin. O Ebu Ubeyd daha sonra gönderildi onlarla. Humus'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görevlendiriyordu. Necran ahalisinin üzerinde değişik yerlerde belki görev yaptı bu şahıs. Ve işte Humus'ta görevliyken onları, ehli kitabı koruyabilecek güçleri kalmamıştı Müslümanların. Halbuki cizyeyi bunun karşılığında alıyorlardı. Onları koruyacaklardı. Onların mallarını, canlarını korumak zorundaydılar. Madem cizye alıyorlardı, o halde koruyacaklardı onları. İslam'ın hakimiyetini kabul etsinler diye cizye alınıyordu onlardan. Aynı zamanda onlar İslam'ın hakimiyetini kabul etmenin yanında belki zamanla Müslümanlarla tanışa tanışa, onlardan İslam'ı öğrene öğrene iman etme ihtimalleri de vardı. Onların canlarını ve mallarını koruma karşılığında da cizye alınıyordu. Ama artık koruyacak hali kalmamıştı Müslümanların o bölgede. Zayıf düşmüşlerdi. Savaşlarda kaybetmişlerdi. İşte o zaman Ebu Ubeyd onların aldığı cizyeyi geri ödedi. Ebu Ubeyd'in hareketine bakın. Şimdiki emperyalistlerin hareketine bakın. Sizi artık koruyamayacağım dedi. Ordum yeterli gelmiyor. Sizi koruyamayacağım için aldığım vergiyi geri ödüyorum size diyordu Ebu Ubeyd. Resulullah'ın talebesi. Ebu Ubeyd'in hareketiyle şimdiki emperyalistlerin yaptıklarına bakın. Yalanla dolanla Afganistan'a saldırdılar. Yalanla dolanla Irak'a saldırdılar. Yalanla dolanla her tarafı sömürüyorlar. Bütün devletlerde entrikalar çevirerek kendi işlerine gelen hükümetler kurduruyorlar. İstedikleri darbeleri yaptırıyorlar. Afrika'yı geri bırakıyorlar. Oraları sömürüyorlar. Medeniyetiniz bu mu sizin? Afrika'daki kemiği çıkmış insanlardan siz mesulsünüz. Onları geri bırakanlar, onları o hale getirmek için çeşit çeşit oyunlar yapanlar, onların ellerine İncil'i verip de ellerindeki altınları alanlar, İncil'lerle gidip de oraları, misyonerlik faaliyetlerinden sonra oraları sömürenler, sömürebilmek için dini kullananlar, dini alet edenler. Evet, oraların o hale gelmesi, buraların bu hale gelmesinden Müslümanlar da sorumludurlar ama o meselenin başka bir yönü. Şu anda ehli kitabı konuşuyoruz. Ehli kitap yeryüzünde bütün bunlar asırlardan beri yapıyor. Onlar başka dinden olanlara karşı adil olmayı gerekli görmüyorlardı. Onların Allah'ı böyle bir Allah'tı. Onların peygamberi böyle bir peygamberdi. Tevrat da aynen şöyle yazıyor. Hazreti Musa aleyhisselam kendi milletini, yani İsrailoğullarını oradan Firavun'un şerrinden, belasından, diktatörlüğünden kurtarırken, kurtaracağı geceleyin hep beraber gizlice hareket edeceklerdi. Gecenin karanlığında Firavun ve askerler uyurken, Firavun'un milleti Kıptiler uyurlarken, İsrailoğulları gizli gizli kaçıp gideceklerdi. Plan buydu, Allah'ın emri buydu. Güya Tevrat'a göre Hazreti Musa aleyhisselam kendi milletine şöyle demişti: bu gece gideceğiz nasıl olsa, herkes alabildiği kadar altın çalsın, Kadınlar komşularından, komşu kadınlardan, Firavun'un milletinden olan kadınlardan altınlarını istesinler. Bugün düğünümüz var desinler. Misafirim gelecek desinler. Canım istedi desinler. Desinler de desinler. Ve sonra onlardan altınlar alsınlar. Ve geceleyin hep beraber kaçacağız buradan. Bunu Musa söyler mi? Bu nasıl Allah? Bu nasıl Musa anlayışı? Nasıl bir Allah'tır bunu emrediyor? Nasıl bir Musa'dır bunu emrediyor? Bunların Allah'ı da sakat, Musa'sı da sakat. Bunların Allah anlayışı, peygamber anlayışları sakat. Böyle bir Allah, böyle bir peygamber, Tevrat'ın öğrettiği Allah, Tevrat'ın öğrettiği peygamber böyle olursa, bunlar bütün dünyayı sömürmez mi? Bunlar bugün bütün dünyayı neden sömürmek istiyor? Bugün İsrail yeryüzündeki bütün insanları hayvan görüyor. Yahudi olmayanların hepsi onlar için yaratılmış koyun gibi, hayvan gibi görüyorlar. Bütün insanlar Yahudi ırkının üstün ırk olarak görüyorlar. Kendi ırklarını üstün ırk için yaratılmış hayvandırlar diyorlar. Onların hepsinin mallarını istediğiniz şekilde gayrimeşru yollarla elde edebilirsiniz diyorlar. Bu Tevrat tabii ki böyle bir nesil meydana getirecek. Bu Tevrat'tan başka nasıl bir nesil beklenir ki? İşte öyle diyorlardı. Ümmiler hakkında bizim için bir günah yok. Ümmi kimdi halbuki? Hakiki ümmi elinde kitabı olmayan değil. Hakiki ümmi okuma yazma bilmeyen de değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o manada ümmiydi belki. Okuma yazma bilmeme manasında ümmiydi ama hakiki okur yazar oydu. Ümmilik iki kısımdır. Bir kısmı şu mevcut harfleri okuyamayanlar. Onu halletmek kolay. Fakat asıl okumak, asıl okumayı öğretmek çok zor. Gerçek okuyucular, onlar kainat kitabını okuyabilenlerdir. Kainat kitabını okuyamamış da A'yı B'yi C'yi okumuş ne önemi var? Koca kainatı okuyamamış adam, Allah'ı koca kainatta görememiş adam, bir sineğe baktığı zaman okuyamamış kör, güneşe baktığı zaman okuyamamış kör, kendi kendine baktığı zaman da kendi kendini bile okuyamamış adam. Okuma yazma bilse bile bu adam ümmidir gerçekte. İsterse profesör olsun. Tıp profesörü olduğu halde, insan üzerinde uzman olduğu halde, yine de hala Rabbul Alemin'i tanımayan adam, Allah'tan korkmayan adam, ümmi değildir de nedir? İnneme yahşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan alim olanlar korkar. Demek korkmuyorsa alim değil. Korkmayan alim değil demek ki. İstediği kadar insan üzerinde çalışsın, biyoloji profesörü olsun, astronomi profesörü olsun, ne profesörü olursa olsun, hakiki kitabı okumamış adam ümmidir. Allah'ın iki tane kitabı var. Birisi kainat kitabı, diğeri de Kur'an. Kainat kitabını okumayan Kur'an okusa da anlamaz. Ondandır ki kainat kitabını okumamış hocalar, hafızlar, müftüler bu Kur'an'ı anlamıyorlar. Kainat kitabını okumayanlar, kainatta tek ilahı göremeyenler, Allah'tan daha iyi kimsenin bilemeyeceğini anlayamayanlar, Allah'ın kitabının kıyamete kadar geçerli olduğunu, bütün zamanlara ve mekanlara geldiğini anlamayanlar, o Kur'an bilgilerini hakim güçlerin istediği doğrultuda kullanıyorlar. O bilgilerini dalkavukluk yapmak için kullanıyorlar. Onlar ümmidirler. Kainat kitabını okumayan Allah'ın ikinci kitabını anlayamaz. Birinci kitabı Allah Azze ve Celle evvela onu okutuyordu peygamberlerine. Bütün peygamberler çobanlık yapıyordu. Dağlarda kalıyorlardı yıllarca. Sonra Allah Azze ve Celle onlara gösteriyordu. Kezalike nuru İbrahim'e melekutes semavati vel ard. İbrahim'e gösteriyordu Allah bu şekilde göklerin ve yerin hükümranlığını. Babasına diyordu, ey baba sen dalalet içerisindesin. Seni ve kavmini sapıklık içinde görüyorum. Nedir bu putperestlik? Çocuktu bunu söylediğinde. Görüyordu, Allah gösteriyordu kendine göklerin ve yerin hükümranlığını. Harikalarını, Allah'ın saltanatını görüyordu İbrahim. Onu görene Allah Azze ve Celle ikinci kitabı veriyordu. Musa görüyordu, kainat kitabını okuyordu. Sonra ona Tevrat veriliyordu. Davud görüyordu, kainat kitabını okuyordu, ona Zebur veriliyordu. İsa Aleyhisselam'a Allah gösteriyordu kainat kitabını. Okumayı öğretiyordu, sonra ona İncil'i veriyordu. Hazreti Muhammed'e de okuttu Allah kainat kitabını, sonra Kur'an'ı verdi. Birinci kitabı okumayanlar, ikinci kitabı anlayamayacaklardır. Onlar ehli kitap olarak görüyorlardı kendilerini, hakikatte ümmi idiler. Kur'an gelince onların ümmiliği ortaya çıktı. Kur'an gelince yalancılıkları ortaya çıktı. Onlar biz Tevrat ehliyiz diyorlardı. Biz Musa'nın ümmetiyiz. Biz bu işi biliriz diyorlardı. Hristiyanlar da biz de biliriz diyorlardı bu işi. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Kur'an gelince ümmi oldukları ortaya çıktı. Yalanları ortaya çıktı. Üç ilah yokmuş demek ki. Tek ilah varmış. Allah'la ilgili, peygamberlerle ilgili, ahiretle ilgili, ahlaki meselelerle ilgili, birçok meselede, kanunlarla ilgili, muamelatla ilgili, birçok meselede yalancılıklar ortaya çıktı. Ümmi olduklar ortaya çıktı. Ellerinde gerçek bir kitap olmadığı ortaya çıktı. Kimmiş ehli kitap? Ehli kitap mıymışsınız şimdi söyleyin. Ehli kitap sayılabilir misiniz? Ehli kitap olmakla övünüyorsunuz ama hakikatte kitaptan fersah fersah uzaksınız. Onların böyle ümmilere karşı bu zulmü yapmaları, onların mallarını çalmayı, onları faizle sömürmeyi, değişik şekillerde zulmetmeyi caiz görmelerinin sebebi ellerindeki kitapları onlara bu fetvayı veriyordu. Ve yekulun alallahi kezib ve hum ya'lemun. Onlar bile bile Allah adına yalan iftiralar atıyorlardı. Allah böyle bir Allah olabilir mi? Nasıl olur da Allah böyle bir şey söyler? Başka dinden olanların kanını emin. Onların mallarını çalın. Onları haksız yere öldürün. Onları faizle, onların kanını emin. Allah nasıl böyle bir şey söyler? Allah'a iftira atıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cahiliye döneminin her şeyi ayağımın altındadır. Cahiliye döneminde her ne varsa hepsi ayağımın altındadır. Ancak diyordu, sadece cahiliye döneminde birisi bana bir emanet vermiş olsa veya birisi bir Müslümana emanet vermiş olsa o ayağımızın altında değil, onu yine sahibine veririz diyordu. Benim peygamberim işte böyle söylüyordu. Tevrat'ın peygamberi ise çalın çırpın diyordu. Ümmetlerin farkı ne kadarsa medeniyetlerin farkı da o kadar olacaktır. İnançlara, inançlar medeniyetleri meydana getiriyorlar. İnançlar ne ise medeniyetler de o olacaktır. Bu inanç böyle bir medeniyet doğurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yıllarca zulmetmiş olan Mekkelilerin emanetleri vardı kendinde. Kendisini öldürmeye kararı vermişlerdi Darun Nedve'de parlamentolarında. Öldürme kararını vermişlerdi. O gece öldüreceklerdi onu. Efendimiz'e vahiy geldi, bildirildi bu haber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün emanetleri Hazreti Ali'ye teslim etti. Onlar onu öldürmek istiyorlardı. Onun dinini kabul etmiyorlardı ama biliyorlardı ki o Muhammedül Emin'dir. Yine Ebu Cehle teslim edemiyorlardı. Kendileri gibi putperest olan kardeşlerine, Ebu Cehillere, Ebu Leheblere teslim edemedikleri emanetleri Mekke'nin putperesti getirip Hazreti Muhammed'e teslim ediyordu. O da Muhammedül Emin olduğunu ispat etti. Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırıyor. Riski göze alıyor. Ve Hazreti Ali daha sonra onlara emanetleri teslim ediyordu. İşte Muhammedül Emin olduğunu bir kez daha ispat ediyordu. Bizim peygamberimiz bu. Kendine zulmetmiş olan, 13 yıl boyunca yapmadıklarını bırakmamış olanlar, onların mallarını alıp da götürüp, zaten bunlar bize zulmettiler diyebilirdi. Hem ondan daha haklı bir sebep söyleyeyim mi size? Ondan daha önemlisi, birçok Müslüman zulümden ötürü Mekke'yi bırakmış gitmişti. Medine'ye hicret etmişlerdi. Malları, mülkleri hepsi orada kalmıştı. Resulullah bunu delil olarak gösterip, siz bizim malımıza el koydunuz. Bizi kendi vatanımızdan kovdunuz. Biz de sizin mallarınızı götürdük. Ne var ki bunda diyebilirdi. Belki bu bir yönüyle haklı bile sayılabilirdi. Madem ki malımızı, mülkümüzü burada bırakıp gidiyoruz. O halde sizin malınızı da götürmüşüz, ne var bunda diyebilirdi. Ama hayır, Resulullah'a güvenmişlerdi. O Muhammedül Emin'di. Emin sıfatına leke getirirse dava biterdi. Para olmazsa bile dava devam eder. Ama Emin sıfatınızı kaybederseniz hiçbir şey yapamazsınız. Müslüman borcunun vadesi geliyor, borcunu ödemiyor. Emin sıfatını kaybetmiş. Nasıl bu ümmetten olabilir? Hazreti Muhammed'in ümmeti olan vaktinde ödemeli. Hıyanet etmemeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mümin her günaha girebilir. Ama iki günaha girmez. Ayağa kayar, zina eder, Allah muhafaza. Eder mi eder? Ayağa kayar, hırsızlık yapar. Eder mi eder? Ama iki şey var ki onu yapmaz. Birisi yalan söylemez. İkincisi de hıyanet etmez buyuruyordu. Mümin yalan söylemez. Mümin hıyanet etmez diyordu. Bize bunu öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Gerçekten rahmet olarak gönderilmişti insanoğluna. Bir çoban bir savaş esnasında Müslüman olmuştu. Gavurların çobanı, müşriklerin çobanı, putperestlerin çobanı, Müslümanlara savaş açanların çobanı. Fakat geldi Resulullah'a, dedi ki ben ya Resulallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Ben çobanım dedi, bir sürü koyun var yanımda. Ne yapayım o koyunları, müşriklerin koyunları ya Resulallah. Ne yapayım? Hepsini getireyim mi bu tarafa? Ganimet ya Resulallah. Hepsini getireyim mi? Hayır dedi Resulullah. Bırak koyunları sahiplerine gitsinler. Biz hırsızlık yapmıyoruz. O koyunlarla bu dava yükselmez. Ama bu davanın adamları eğer emin sıfatını kaybederlerse her şey biter, davaları biter. Durum bu iken nasıl olur da bazı Müslümanlar elektrik saatleriyle oynayabilirler. Su saatleriyle oynayabilirler. Sen Muhammedül Emin olan Muhammed'in ümmetinden değil misin? Yahudi ahlakı bu. Hilekarlık, sahtekarlık. Müslüman yalan söylemez. Müslüman hıyanet etmez. Müslüman aldığı hizmetin bedelini öder. Evine kadar elektrik gelmiş. Evine kadar su gelmiş. Bu bir hizmettir. Bunun bedelini sen ödemezsen ben ödüyorum. Senin ödemen gerekeni de bana ödetiyorlar. Dürüstlere ödetiyorlar. Ödeyenlerin kabahati ne? Allah Azze ve Celle Yahudi ahlakını bize tanıtıyor Kur'an'da. Yahudi ahlakına kapılmayalım diye.
Bela men evfa bi ahdihi vettaka fe innallaha yuhibbul muttakin.
Hayır dedi, Allah reddetti onların bu görüşlerini. Ümmiler hakkında günah yok, onlar istediğimiz gibi soyabiliriz, çalabiliriz, çırpabiliriz diyenleri reddediyor. Bela, onların dediği gibi değil. Kim ki ahdine vefa gösterirse işte onlar kurtulanlardır. Ve kim sakınırsa işte Allah o muttaki olanları sever. Kim sakınırsa, demek ki bunun dinle imanla alakası yok demek ki. Bir insanı haksız yere onun malını çalmak, çırpmak, demek ki bu başka dinlere karşı da caiz değil. Bunun onun diniyle alakası olamaz demek ki. Allah Azze ve Celle kim sakınırsa buyuruyor. Kim ahdine vefa gösterirse, kim söz verdiği zaman sözünde durursa, işte onlara korku yok. Kim sakınırsa Allah muttaki olanları sever. Demek ki sözünde duranlar muttakidirler. Demek ki ahdine vefa gösterenler muttakidirler. Allah Azze ve Celle Resulünün lisanıyla bize birçok hakikatleri öğretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın buyurduğu gibi bazı kimselerle Allah'ın konuşmayacağını ifade ediyor bize. Bazı kimselerle Allah konuşmaz. İşte Kur'an evvela onu söylüyor. Resulullah da onu bize ifade ediyor. اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِيَهْدِ اللّٰهِ وَاِيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ. Öyle kimseler ki onlar Allah'ın ahdini satın aldılar. Allah'a verdikleri sözü sattılar az bir değer karşılığında. Allah'a yaptıkları yeminleri sattılar az bir değer karşılığında. Onlar var ya, Allah'a verdikleri sözü satanlar, Allah'a ettikleri yeminleri değiştirenler, ahitlerinde durmayanlar var ya, işte onlar اُلَٰيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Ahirette onların zerre kadar nasip olmayacak. Onların ahirette hiç nasipleri olmayacak ey Resulüm. Vefa göstermeyenler ahitlerine ve ümmi deyip de onun bunun malını çalanlar, yahut da Müslümanların da içerisinden belki bazıları kafir deyip de onun bunun malını çalanlar, çırpanlar. اُلَٰيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Onlara ahirette zerre kadar bir nasip olmayacak. Onların bir halakı, bir nasibi olmayacak kıyamet gününde. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ. Ve Allah onlarla konuşmayacak kıyamet gününde. وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ve kıyamet günü onlara Allah bakmayacak suratlarına. Ve la yüzekkihim. Ve onları temizlemeyecek Allah. Onları tezkiye etmeyecek. Günahlarından arındırmayacak onları. Ve lehum azabun elim. Ve azabı elim de onlaradır. Allah onlarla konuşmayacak. Onları temizlemeyecek. Temize çıkartmayacak. Onların günahlarını bağışlamayacak. Onları insanların önünde ayıplarını örtbas etmeyecek. Onların ayıplarını ortaya çıkartacak. Settar ismiyle muamele etmeyecek. Adil ismiyle muamele edecek. O settar olduğu kadar el adıldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Allah'ın kimlerin yüzüne bakmayacağını ifade ediyor bize. Kur'an burada ahdine vefa göstermeyenlerin yüzüne Allah'ın bakmayacağını, sakınmayanların yüzüne Allah'ın bakmayacağını söylüyor. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satanların yüzüne bakmayacağını, dalkavukluk yapanların, hakim güçlerin istediği gibi bir din anlatanların, dalkavukların, sahte hocaların, din alimlerinin, sahte din alimlerinin, hakim güçlerin istediğini anlatan, onların istemediğini anlatmayan, onların istediği üslupla anlatan, dinlerinin işlerine gelen kısımlarını anlatan, hakim güçlerin işine gelmeyen kısımları anlatmayan, hakim güçler nasıl istiyorlarsa ayetleri öyle yorumlayan, öyle teviller yapan, Allah'ın ayetlerini satanlar, onların ahirette zerre kadar nasip olmayacak. Kur'an en fazla bunlara öfkelidir. Allah en fazla bunlara öfkelidir. Allah Firavun'a bile köpek ifadesini kullanmıyor. Namrud'a bile köpek ifadesini, af buyurun, kullanmıyor. Ama aynı Allah Kur'an'da sadece dini bilgisini Firavun'un lehinde kullanan, İsrail'i rivayetlerde adına Bel'am denilen, adı her ne ise dini bilgisi olan ama bu dini bilgisini Hazreti Musa ile birlikte olarak kullanmayan, Hazreti Musa aleyhisselamla beraber mücadele etmek için onun yanında bir yardımcı olarak, bir alim olarak kullanmayan, Firavun'un lehinde, Firavun'un istediği şekilde konuşmak için dini bilgilerini kullanan o adam hakkında Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Köpektir diyor. Üzerine varsan da solur, dilini çıkartır solur. Üzerine varmasan da solur. O bir kelptir diyor. Kur'an söylüyor, nezih kitap söylüyor, edebi kitap söylüyor, Allah söylüyor. Küfürlü kelimeler kullanmayan kitap söylüyor. Kibar kitap söylüyor. Allah o kadar öfkelidir ona. Allah'ın ayetlerini satanlar var ya, Allah işte onlara o kadar öfkelidir. Televizyonlara çıkıp da dinin teferruat kısmını anlatıp da tafsilata temas edip de en önemli tevhid meselelerini anlatmayanlar var ya, Allah mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz ey insanlar ayetlerini anlatmayanlar var ya, Allah'ın kitabının bütün zamanlar için geldiğini anlatmayanlar var ya, Allah'ın kanunlarının bütün zamanlar için geldiğini anlatmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın ayetlerini satanlardır. Onlar makam için, şan şöhret için hakim güçlerle işbirliği halinde olanlardır. İşte böyle alimler vardı İran'da da devrimden evvel. 79 Şubat'ındaki İran İslam devriminden evvel böyle alimler vardı İran'da da. Şah tarafından özel tutulmuş ücretli hocalar, Şah'ın Müslümanlığını anlata anlata bitiremeyen dal kavuklar, namazı abdesti anlatıp da ilmihal bilgileri verip de dinin hakikatini özünü anlatmayan alçaklar. Her memlekette olur bunlar. Daima böylelerini kullanırlar. Bunlar zaten kullanılmaya müsaitdirler, isteklidirler. Şan şöhret için her şey yapmaya hazırdırlar. Bunlar ayetleri anlasalar da, hakim güçler o ayetlerin nasıl yorumlanmasını istiyorsa öyle yorumlarlar bunlar. İşte bunlar çıkıyor camilerde konuşmalar yapıyorlardı. Hakiki alimler bir fetva vermişlerdi. Bunlar sahtekar. Bunlar Şah'ın tuttuğu ücretli hocalar. Bunların vaaz verdiği camilere girmeyin dediler. Kimse girmedi o camilere. Sahtekarlıklar ortaya çıktı. O zaman bu oyun bozulmuş oldu. Şah'ın oyunu bozuldu. Ve hakiki hocalar konuştular. Millet o zaman kim gerçek dini anlatıyor, kim hakim güçlerin istediği şekilde konuşuyor, onu anlamış oldu. Ayetleri satanlar var ya, ayetlerimi, Allah'ın ayetlerini diyor ayet, Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satanlar var ya, dünyanın bütün nimetleri Allah katında hiçtir. Bütün dünyayı verseler bir ayeti satmanız için ne ifade eder sizin olması bütün dünyanın? Ölmeyecek misiniz sonunda? O yalancı şöhreti kazibenin, o yalancı şöhretin ne önemi var? Şöhret-i kazibenin ne önemi var? Ne önemi var o malın mülkün? Eğer sonunda cehenneme girecekseniz ne önemi var? Bütün dünya sizin olsa ne önemi var? Ebedi hayatı kaybettikten sonra Allah katına bütün dünyanın bir sineğin kanadı kadar değeri yok. O yüzden az bir değere satanlar var ya buyuruyor. Ne alırsa alsın karşılığında Allah katında az sayılacaktır. Hebe hesabını veremeyecektir. Allah'ın bir ayetini saklayanlar, Allah'ın bir ayetini yanlış yorumlayanlar, kasıtlı bir şekilde hakim güçlerin istediği tarzda yorumlayanlar, İslam'ın içini boşaltanlar, İslam'ı ılımlı İslam haline getirenler, İslam'ı Amerikan medeniyetiyle, Avrupa medeniyetiyle uzlaşır hale getirenler, o medeniyetle karşı karşıya geldiği noktalar ortaya koymayanlar, işte onlar var ya, İslam'ı Amerikan medeniyetini kabul eden bir din olarak gösterenler var ya, İslam'ın kendisini vahiy değilmiş de sanki demokrasiymiş gibi gösterenler var ya, onlara ahirette nasip yoktur. İnsan mahsulü fikirlerle vahyi aynı kefeye koyanlar var ya, vahyi istediği gibi biçenler, doğrayanlar var ya, vahyi vahiy olarak görmeyen, Allah'ın kelamı olarak değil sanki bir kadavra gibi gören, istediği tarafını parçalayan, üzerinde ameliyatlar yapanlar var ya, onların ahirette hesabı çok çetin olacak. Onlara zerre kadar nasip yoktur. Allah'ın kelamı neyse neden aynen anlatmıyorlar? Bütün hocalar çok iyi biliyorlar ki Allah azze ve celle ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul ve ulul emri minkum derken Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Sizden olan reisinize itaat edin derken Allah neyi kastetti çok iyi biliyorlar hocalar. Sizden olan ulul emre derken neyi kastetti çok iyi biliyorlar. Sizin ırkınızdan olan demek istemiyor. Sizi Allah'ın emirlerine göre idare eden reislerinize itaat edin diyor. Bütün hocalar bunu çok iyi biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki başınıza siyah bir köle bile tayin edilse, Habeşli siyah bir köle, gene ona itaat edin derken, Resulullah neyi kastetti çok iyi biliyorlar. Sizi Allah'ın kitabına göre idare ettiği müddetçe demek istiyordu. Bütün Kur'an, bütün hadisler, bütün İslam tarihi buna şahit. Bunu çok iyi biliyorlar. Allah Resulü'nün şöyle dediğini çok iyi biliyorlar. Allah'a isyan olan mevzularda kullara itaat yoktur. Allah'a isyan olan konularda kullara itaat edilmez. Resulullah böyle söylüyordu, bunu biliyorlar. Ama bütün bu bilgilerine rağmen yine de ayeti saptırıyorlar. Ve ayeti işte sizden olan ulul emir derken, sizin ırkınızdan olan başınızdaki reisler ne derse desin itaat edin noktasına getiriyorlar. Ayetin manası bu muydu? Allah onları temizlemeyecek günahlarından. Bu ne demek? O adamın işi bitti demek. O adam bitmiştir demek. Hani bir adam bir adama der ya hani, senin işin bitti der ya hani, işte o demek bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah çok yemin eden adamın yüzüne bakmaz. Mal satabilmek için yalan yere yemin eden adamın yüzüne bakmaz. Allah beyatinden dönen adamın yüzüne bakmaz. Bir imama beyat etmiş, sonra o imam kendinin istediğini ona vermemiş diye beyatinden dönenler, onun istediği gibi yapmamış, istemediğini yapmış. Ondan dolayı beyatinden, sözünden dönenler, Allah onların yüzüne bakmaz buyuruyor. Kibir elbisesi giyenler, Allah onların yüzüne bakmaz. Uzun uzun elbiseler giyip de yerlerde sürütenler. Şimdi gerçi öyle adetler kalmadı ama çok lüks elbise manasında kibir elbisesi, döneme göre değişebilir bu. Resulullah'ın döneminde yerde sürütürlerdi. Zenginler o lüks elbiselerini uzun yaptırırlardı. Yerde sürütürlerdi. Bu onlar için bir şerefti. O yüzden onu misal veriyor Resulullah. Döneme göre değişir bu. Bugün kibir elbisesi ne ise onu giyenlerin yüzüne Allah bakmaz. Siz onu taksi olarak da anlayabilirsiniz. Kibir taksisine binenler, çok lüks arabalara binenler, hava atanlar, o lüks arabalara bindiği zaman zevkten dört köşe olanlar var ya, evet araba bir ihtiyaçtır ama lüks olanı ihtiyaç değil. Müslümanın hayatı normal olmalı. Yediği içtiği normal olmalı. Müslüman para kazanabilir, zengin de olabilir ama zengince bir hayat süremez. Zengince hayat adamın imanını kemirir. Adamın imanını zayıflatır. Zengince hayat yaşayıp da takva sahibi olan adam gösterebilir misiniz? Sahabenin içerisinden zenginler vardı. Ama onlar zengince hayat sürmüyorlardı. Hazreti Osman'ı misal veriyorlar bana. Hazreti Osman zengindi ama zengince hayat sürmüyordu. Neden hakikatleri söylemiyorsunuz? Resulullah zengindi, zengince hayat sürmüyordu. Resulullah fakire değil, hakikatte zengine örnektir. Neden zengin olunca hayatınız değişiyor? Zenginden dava adamı çıkmaz. Zengin davası uğrunda bir şeyin ortaya koyamaz. Çünkü kaybedeceği çok şeyi vardır. Ondandır ki zengin semtlerinden kolay kolay dava adamı çıkmamaktadır. Nadiren çıkabilir, çıktığı zaman da çok güzeli çıkabilir ama nadirdir, azdır çünkü kaybedeceği çok şeyi vardır, dünyası vardır ama fakirin kaybedeceği çok şey yoktur. O yüzden dava adamlar ekseriyetle onlardan çıkar. En iyisi ise orta hallilerdir. Orta halliler, onlar davaya daha fazla zaman ayırabilirler. Hem onları çok meşgul edecek malları yoktur, hem de onları çok meşgul edecek kadar da aç susuz değildirler. Onun içindir ki İslami hareketlerin içerisinde de en fazla orta halli insanları görüyoruz. Aşırı derecede fakir olanlarla zengin olanları pek göremiyoruz. Çünkü aşırı derecede fakir olanları meşgul eden fakirlik var. Zenginleri ise zaten malları, mülkleri meşgul etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bazı kimselerin yüzüne bakmayacağını ifade ediyor. Ve Allah azze ve celle onlara kızgın olarak onlara bakacaktır buyuruyordu. Allah, onlar Allah'ın huzuruna, Allah onlara dargın olarak gelirler. Allah onlara darılır. Yalan söyleyen kimselere, yalan yere yemin edenlere ve onlar mal satabilmek için bol bol yemin ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelmişti iki kişi ve birisi bir şey iddia ediyordu ama delili yoktu elinde. Birisi bir şey iddia ettiği zaman delil göstermesi icap eder. Şu tarla benim ya Resulallah diyordu adam. Ama delil yoktu elinde. Efendimiz bu durumda diğer adama döndü ve dedi ki sen yemin eder misin? Çünkü İslam'da kaide böyleydi. Allah Resulü'nün hadisi kaide haline getirildi. El beyinatu alel mudda'i vel yeminu ala men enkar. Kim iddia ediyorsa delil gösterecek. O delil gösteremezse o zaman reddeden, onun sözünü reddeden kimse de yemin edecek yalan söylediğine dair. Onun değil benim diyecek ve yemin edecek. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama delil istedi. Adamdan delil isteyince adam delil gösteremedi. O zaman diğerine döndü. Sen de diye yemin eder misin? İddia eden adam telaşlandı. Dedi ki ya Resulallah vallahi bu adam yalancıdır. Hemen yemin eder. Yemin eder ve benim malımı ele geçirmiş olur. Mal benim ama delilim yok. Sen bu adama yemin ettirirsen bu adam hemen yemin eder yalan yere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem delil olmadığı için yapacağı başka bir şey yoktu. Ve diyordu ki her kim ki yalan yere yemin eder ise Allah hesabını veremeyecek. Allah azze ve celle bilmektedir, korkma. Allah hesabını veremez kim böyle bir şey yapacak olursa. Allah ona dargın olur. Allah ona kızgın olacak kıyamet gününde buyuruyordu. Allah'ın kızgın olduğu insanlar var. Allah'ın güldüğü insanlar da var. Allah'ın memnun olduğu insanlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş ona Ebu Zer anlatıyor. Allah kimden memnundur? Herkes ordu savaşa gider diyor. Savaşa gitmiş ordu yorulmuş asker. Yatıyorlar akşam olmuş. Onların içinden birisi kalkmış namaza durmuş. Herkes yorgun, o da yorgun ama o kalkmış namaza durmuş ve onları sabaha kadar onların başında beklemiş. Namaz kılmış, Rabbine yalvarmış, yakarmış ve sonra onları sabah namazına kaldırmış. İşte o adamı görünce Allah güler. Allah ondan memnun olur. Ve bir kimse ki geceleyin kalkmış, hanımını kaldırmış, teheccüd namazına beraber iki rekat namaz kılmışlar. Allah onu görünce güler. Allah kime gülerse ona hesap yok. Bir kısım insanlara Allah azze ve celle kızgın iken bir kısım insanlara da böyle güler ve Allah'ın güldüğü kimseler kıyamet gününde zorlu bir hesaptan geçmezler. İşte onlar içindir hisaben yesira. Kolay hesap. Şöyle bir bakılıverir defterine. Hemen geçer gider Sırat Köprüsü'nden. Hızlı bir şekilde bakılır defterine. Didik didik edilmez defteri. Resulullah buyuruyor ki her kimin defteri teker teker incelenecek olursa o adam bitmiştir. Hisaben yesira değil ona. Ama bazı kullar var ki onların defteri şöyle bir gözden geçirilir sadece. Haydi geç kulum der Allah. Haydi gir cennetime der. Hisaben yesira işte o. Böyleleri de var. Ve Allah Azze ve Celle ehli kitabın ahlakını anlatmaya devam ediyor. Onların içerisinden bir kısım insanlar var ki kitabı değiştirir, tahrif ederler. O meseleye daha sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenya'da, bütün dünyada sen rızan için çalışanlara da çarpışanlara da yardım eyle. Ya Rabbi senin dinini yeniden ihya etmek için çalışan yeni bir hareket zuhur ediyor dünyada. Ümmet-i Muhammed yeniden diriliyor. Yeni filizler ortaya çıkıyor. Bu filizi kesmek için çalışan kafire fırsat verme. Ya Rabbi onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların süper güçlerini yerin dibine batır. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip et. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi sevmeyi nasip et. Ya Rabbi bir kenarda duranlardan değil, işin içine girenlerden olmayı nasip et. Lillahi Teala'l-Fatiha.